Ayrım 2.
1. 1. Feuerbach'a ilişkin. 1. Şimdiye kadarki tüm materyalizmin, Feuerbach'ınki dahil, başlıca kusuru nesnenin, gerçekliğin, duyumluluğun, duyumsal insan faaliyeti, pratik olarak değil, öznel olarak değil, yalnızca nesne ya da sezgi biçiminde kavranmasıdır. Bunun içindir ki etkin yön, soyut olarak materyalizmin tersine, gerçek duyumsal faaliyeti bu biçimiyle doğal olarak tanımayan idealizm tarafından geliştirilmiştir. Feuerbach, duyumsal nesneler, düşünsel nesnelerden gerçekten ayrı nesneler ister. Ama insan faaliyetinin kendisini nesnel faaliyet olarak kavramaz. Bunun içindir ki, Hristiyanlığın özünde yalnızca teorik tutum, hakiki insan tutumu olarak görülür. Pratikse ancak iğrenç Yahudice görünümüyle kavranır ve sabitleştirilir. O nedenle de devrimci pratik eleştirel faaliyetin önemini anlamaz. 2. Nesnel hakikatin insan düşüncesine atfedilip atfedilmeyeceği sorunu bir teori sorunu değil pratik bir sorundur. İnsan hakikati yani düşüncesinin gerçekliğini ve gücünü bu dünyaya aitliğini pratikte kanıtlamalıdır. Pratikten yalıtılmış düşüncenin gerçekliği ya da gerçeksizliği konusundaki tartışma tamamıyla skolastik bir sorundur. 3. Koşulların değiştirilmesine ve eğitime ilişkin materyalist öğreti, koşulların insanlar tarafından değiştirildiğini ve eğiticinin kendisinin eğitilmesi gerektiğini unutur. O nedenle toplumu, biri diğerinin üstünde yer alacak biçimde, iki kısma ayırmak durumunda kalır. Koşulların değişmesiyle insan faaliyetinin ya da insanın kendisinin değişmesinin örtüşmesi, ancak devrimci pratik biçiminde kavranırsa ufsal olarak anlaşılabilir. 4. Feuerbach, dinsel kendine yabancılaşma olgusundan, dünyanın biri dinsel dünya, ötekisi cismani dünya olmak üzere ikileşmesi olgusundan hareket eder. Onun uğraşı, dinsel dünyayı cismani temeline oturtmaktan ibarettir. Ama cismani temelin kendi kendinden koparak özerk bir krallık gibi bulutlara yerleşmesi, ancak bu cismani temelin içsel çekişmesi ve iç çelişkisiyle açıklanabilir. Öyleyse bu da hem kendi içinde hem iç çelişki olarak anlaşılarak pratik içinde devrimcileştirilmelidir. Demek ki örneğin dünyevi ailenin, kutsal ailenin gizli olduğu bir kez keşfedilince, bu kez de bu birincisinin teorik ve pratik olarak yok edilmesi gerekir. 5. Soyut düşünceyle tatmin olmayan Feuerbach sezgi ister ama duyumluluğu duyumsal insanın pratik faaliyeti olarak kavramaz. 6. Feuerbach dinsel özü insan özüne indirger ama insan özü tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. Bu öz aslında toplumsal ilişkiler bütünüdür. Gerçek özün eleştirisine girmeyen Feuerbach dolayısıyla 1. Tarihsel akıştan koparak dinsel duyguyu kendi içinde sabitleştirmek ve soyut, yalıtılmış bir insan bireyini öncüleştirmek zorunda kalır. 2. O nedenle bu öz olsa olsa tür olarak birçok bireyi doğal biçimde birbirine bağlayan içsel, dilsiz genellik olarak kavranabilir. 7. İşte bu nedenledir ki Feuerbach, dinsel duygunun kendisinin bir toplumsal ürün olduğunu ve tahlil ettiği soyut bireyin belirli bir toplumsal biçime ait olduğunu görmez. 8. Her toplumsal yaşam özünde pratiktir. Teoriyi gizemciliğe götüren bütün gizler, ussal çözümlerini insan pratiğinde ve bu pratiğin kavranmasında bulur. 9. Sezgisel materyalizmin yani duyumluluğu pratik faaliyet olarak kavramayan materyalizmin vardığı en üst nokta tek tek bireylerin ve sivil toplumun sezgisidir. 10. Eski materyalizmin bakış açısı sivil toplumdur. Yeni materyalizmin bakış açısı ise insan toplumu ya da toplumsal insanlıktır. 11. Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar. Sorun onu değiştirmektir. Alman ideolojisi. Feuerbach, B. Boyer ve Stirner'ın temsil ettikleri modern Alman felsefesinin ve çeşitli peygamberlerinin ortaya koydukları biçimiyle Alman sosyalizminin eleştirisi. Ön söz. İnsanlar şimdiye kadar kendileri hakkında ne oldukları ya da ne olmaları gerektiği hakkında her zaman yanlış fikirlere sahip olmuşlardır. Sahip oldukları ilişkileri Tanrı hakkındaki, normal insan hakkındaki ve benzeri tasarımlarına uygun olarak düzenlemişlerdir. Kendi beyinlerinin ürünleri onları yaratan beynin üstüne çıkmıştır. Yaratıcılar kendi yarattıkları şeyler önünde secdeye varmışlardır. Öyleyse onları boyunduruğu altında ezildikleri kuruntulardan, fikirlerden, dogmalardan, hayali yaratıklardan kurtaralım. Fikirlerin egemenliğine karşı baş kaldıralım. Biri insanlara bu yanılsamaları değiştirip yerine insanın özüne uygun düşen düşünceler koymayı öğretelim diyor. Bir başkası bu yanılsamalara karşı eleştirici bir tutum almayı öğretelim onlara diyor. Bir üçüncüsü ise bunları kafalarından çıkarıp atmalarını öğretelim diyor. Ve bugünkü gerçekliğin böyle çökeceğini iddia ediyorlar. Bu masum ve çocuksu düşler genç egelcilerin bugünkü felsefesinin çekirdeğini oluştururlar ki bu felsefe Almanya'da kamuoyunca korkuyla karışık bir saygıyla karşılanmakla kalmıyor ama felsefi kahramanların kendileri tarafından cani cesaretlikteki bu fikirlerin dünya için devrimci bir tehlike taşıdığı inancı içinde büyük bir ciddiyetle sunuluyor. Bu kitabın birinci cildinin amacı, kendilerini kurt sanan ve başkalarını da kurt sandıkları bu koyunların ne olduklarını ortaya koymak, onların meleişlerinin, Alman burjuvalarının tasarımlarının felsefi bir dille yinelenmesinden başka bir şey olmadığını ve bu felsefi yorumcuların palavracılıklarının Alman gerçekliğinin zavallı yoksulluğunu yansıtmaktan başka bir anlam taşımadığını göstermektir. Bu cilt, Alman ulusunun hoşlandığı, düşlerle dolu uyuklamaya pek uygun düşen, gerçekliğin gölgesine karşı yürütülen bu felsefi savaşın maskaralığını ortaya çıkarmak ve onu bütün saygınlığından yoksun bırakmak amacındadır. Bir zamanlar yürekli adamın biri, insanların salt yer çekimi fikrine saplandıkları için suda boğulduklarını sanıyordu. Ona göre insanlar, örneğin bunun dinsel, boşinanlara dayanan bir düşünce olduğunu söyleyerek bu fikri kafalarından çıkarıp atsalardı, ondan sonra artık her türlü boğulma tehlikesinden korunmuş olurlardı. Ömrü boyunca bütün istatistiklerin sayısız ve boyuna yinelenen tanıtlarla zararlı sonuçlarını kendisine gösterdikleri bu yerçekimi yanılsamasına karşı savaştı durdu. Bu saf yürekli adam modern devrimci Alman filozofları tipinin aynısıydı. Dipnot, el yazmasında çizili pasaj. Alman idealizmini öteki ulusların ideolojisinden ayıran hiçbir özgül fark yoktur. Öteki ulusların ideolojileri de dünyaya fikirlerin egemen olduklarını, fikirlerin ve kavramların belirleyici ilkeler olduklarını, belirli fikirlerin maddi dünyanın filozoflarca anlaşılabilir gizini meydana getirdiklerini düşünür. Hegel olgucu pozitif idealizme son biçimini vermiştir. Hegel tüm maddi dünyayı bir fikirler dünyası haline ve tüm tarihi de bir fikirler tarihi haline getirmekte kalmamıştır. Düşünce nesnelerinin kaydını tutmakla yetinmedi, aynı zamanda yaratma fiilini betimlemeye çalıştı. Alman filozofları kendi düşler aleminden kurtulmak için silkindikleri zaman gerçek fiziksel dünya tasarımına, fikirler dünyasına karşı çıkarlar. Alman felsefe eleştirmenlerinin hepsi fikirlerin, tasarımların, kavramların şimdiye değin gerçek insanlara egemen olmuş ve onları belirlemiş olduklarını ve gerçek dünyanın, fikirler dünyasının bir ürünü olduğunu iddia ederler. Onlara göre bu durum şimdiye kadar böyle ola gelmiştir ama artık değişecektir. Bu eleştirmenler kendi sabit fikirlerinin ağırlığı altında ezildiğini düşündükleri insanlar alemini kurtarmak isteyiş tarzlarına göre birbirlerinden ayrılırlar. Neleri sabit fikir olarak gördüklerine göre de birbirlerinden ayrılırlar. Ortak yanları bu fikirlerin egemenliğine inanmalarıdır. İster kendi bireysel düşüncelerinin böyle bir sonucu elde etmeye yeterli olduğunu sansınlar, ister herkesin bilincini kendi düşüncelerine kazanmak istesinler, tek ortak yanları kendi eleştirel uslamlamalarının kaçınılmaz olarak mevcut duruma son vereceği inancıdır. Gerçek dünyanın fikirsel, ideal dünyanın ürünü olduğu inancı, fikirler dünyasının, kendi dünyaları haline gelmiş olan Hegelci fikirler dünyasına olan inançlarını yitirmiş olan Alman filozofları, kendilerine göre yani Hegel'in yanılsamasına göre şimdiye kadar gerçek dünyayı yaratmış, onu belirlemiş ve ona egemen olmuş olan düşüncelerin, fikirlerin, anlayışların egemenliğine karşı çıkıyorlar. Onlar bir protesto çeker ve mahvolurlar. Hegel sisteminde insanların gerçek yaşamını, maddi dünyasını, gerçek ilişkilerini meydana getiren, belirleyen ve egemenliği altında tutan fikirler, düşünceler, kavramlardır. Onun asi öğretilileri bu postul altı alarak. 1. Kısım Feuerbach Materyalist ve idealist anlayışların karşıtlığı 2. 1. Alman ideologların söylediklerine göre Almanya bu son yıllar içinde daha önce işi görülmemiş bir altüst oluşa sahne olmuş. Strauss'la başlayan Hegelci sistemin ayrışma süreci, geçmişin güçlerinin tümünün içine sürüklendikleri evrensel bir mayalanmayla sonuçlanmış. Bu evrensel keşmekeş içinde, aynı hızla yok olup gitmek üzere güçlü imparatorluklar kurulmuş, sıraları gelince kendileri daha yürekli ve daha güçlü rakipler tarafından karanlıklar içine atılmak üzere kısa ömürlü kahramanlar ortaya çıkmış. Bu yanında, Fransız devriminin çocuk oyuncağı gibi kaldığı devrim, Diadokosların, 4, savaşlarının bayağı şeyler olarak gözüktüğü dünya çapında bir savaşım olmuş. Görülmemiş bir hızda ilkeler ilkelerin yerini almış, düşünce kahramanları birbirlerini alaşağı etmişler ve 3 yılda 1842'den 1845'e kadar Almanya'da başka yerde 300 yılda olduğundan daha çok yol kat edilmiş. Bütün bunlar salt düşünce alanında olup bitmiş. Dipnot, el yazmasında çizili pasaj. Kutsal olmayan dış dünyanın doğal olarak bundan hiç haberi olmamış çünkü dünyayı sarsan bütün bu olay aslında ancak mutlak tinin çözülüp ayrışması süreci içinde cereyan etmiş. Elbette ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Mutlak tinin ayrışması. Dipnot, el yazmasında çizili pasaj. Eleştirmen, evlenmelerin ve cenaze törenlerinin o düzenleyicisi elbette ki eksik olamazdı. O ki, büyük kurtuluş savaşlarının kalıntısı olarak. Son yaşam kıvılcımları da söner sönmez, bu kaput mortuumun, dipnot, kimyasal kalıntı, çeşitli bileşenlere ayrışarak yeni birleşimler meydana getirdiler ve yeni tözler oluşturdular. O zamana kadar mutlak tinin sömürüsüyle yaşamış olan felsefe imalatçıları şimdi artık bu yeni birleşimlerin üzerine atıldılar. ve her biri kendine düşen payı öne sürmek için duyulmamış bir çaba gösterdi. Ama bu iş rekabetsiz yürüyemezdi. İlkten bu rekabet oldukça ciddi ve burjuvaca bir biçimde yapıldı. Daha sonra Alman pazarı doyunca ve bütün çabalara karşın bu meta dünya pazarında alıcı bulamayınca, Almanya'da kural olduğu üzere ucuz ve taklit üretim yoluyla kalitenin bozulmasıyla, ham maddenin katıştırılmasıyla, sahte etiketlerle, hayali satışlarla, hatır senetleri kullanmasıyla ve her türlü somut temelden yoksun bir kredi sistemiyle iş çığırından çıkarıldı. Bu rekabet sonunda şimdi bize sanki olağanüstü sonuçları ve kazanımları olan tarihsel bir altüst oluş gibi sunulan ve övülen kıyasıya bir savaşıma vardı. Ama namuslu Alman vatandaşının yüreğinde bile hoş bir ulusal duygu yandıran bu felsefe şarlatanlığını doğru olarak değerlendirmek için bütün bu gençe gelce hareketin kısırlığına, tamamıyla sınırlı tek gece zihniyetine, dipnot, el yazmasının üzeri çizili pasaj ve ulusal zihniyetin ve özellikle bu kahramanların gerçek başarılarıyla bu aynı başarıları konusundaki yanılsamaları arasında acıklı, güldürüsel karşıtlığa değin somut bir fikir vermek için bütün bu gürültü patırtıyı Almanya'nın dışından bakan bir görüş açısından incelemek zorunludur. Dipnot, el yazmasında çizili pasaj. İşte bu yüzden bu hareketin çeşitli temsilcilerinin tek tek eleştirisinden önce birkaç genel noktaya işaretle düşüncelerimizi belirteceğiz. Bu düşünceler bizim eleştirimizin görüş açısının özelliklerini belirtmeye yetecektir. Ayrıca bu, onu izleyecek olan bireysel eleştirileri anlamak için ve bu eleştirilere temel hazırlamak için zorunludur. Eğer biz bu düşüncelerimizi dosdoğru Feuerbach'a karşı yöneltiyorsak, bu onun hiç değilse belli bir ilerleme göstermiş tek filozof olmasından, yazıları iyi niyetle incelenebilecek tek adam olmasındandır. Bu düşünceler bu temsilcilerin hepsinde ortak olan ideolojik ön varsayımları aydınlatacaktır. 1. Genel olarak ideoloji ve özel olarak Alman ideolojisi. En son çabalarında bile Alman eleştirisi felsefe alanını terk etmedi. Kendi genel felsefi öncüllerini incelemek şöyle dursun, Alman eleştirisinin ele aldığı istisnasız bütün sorunlar tersine belirli bir felsefi sistemin toprağından, Hegel sisteminden fışkırmıştır. Yalnızca yanıtlarında değil, kendi sorunlarında bile bir aldatmaca vardı. Her ne kadar her biri Hegel'i aştığına yemin ediyorsa da, bu modern eleştirmenlerden bir tekinin bile Hegelci sistemin hiç değilse toplu bir eleştirisini yapmaya kalkışmamış olmasının nedeni Hegel'e olan bağımlılıklarıdır. Onların Hegel'e ve birbirlerine karşı yürüttükleri polemik şundan ibarettir. Her biri Hegel sisteminin bir yönünü çekip alır ve onu hem sisteminin bütününe karşı hem de başkaları tarafından çekip alınmış yönlerine karşı çevirir. Töz gibi, öz bilinç gibi saf bozulmamış Hegelci kategorileri seçmekle işe başlandı. Daha sonra cins, bir tek, insan ve bunun gibi daha dünyevi terimlerle bu kategorilere saygısızlık edildi. Strauss'tan Stirner'e kadar bütün Alman felsefi eleştirisi dinsel anlayışların eleştirisiyle sınırlıdır. Dipnot, el yazmasının üstü çizili pasaj. Dünyanın mutlak kurtarıcısı olma, dünyayı bütün kötülüklerden kurtarma iddiasıyla. Din, hep en büyük düşman, bu filozofları tiksindiren her şeyin en nihai nedeni olarak görülmüş, öyle ele alınmıştı. Hakiki dinden ve gerçek deyimiyle tanrı bilimden yola çıkılmıştır. Dinsel bilincin, dinsel anlayışın ne anlama geldiyse, yol alındıkça farklı biçimlerde belirlenmeye başlandı. Kaydedilen ilerleme, egemen oldukları öne sürülen metafizik, siyasal, hukuki, ahlaki ve başka alanlardaki anlayışları da dinsel ya da tanrı bilimsel anlayışlar alanına dahil etmekten, aynı biçimde siyasal, hukuki ve ahlaki bilinci dinsel ya da teolojik bir bilincin ve siyasal, hukuki ve ahlaki insanın, son tahlilde insanın dinsel olduğunu açıklamaktan ibaret kaldı. Dinin egemenliği veri alındı. Ve yavaş yavaş her egemen ilişkinin dinsel ilişki olduğu ortaya atıldı ve sonra bu bir din haline, hukuk dini, devlet dini ve benzeri haline getirildi. Her yanda sorun artık yalnızca dogmalar ve dogmalara olan inançtı. Dünya gittikçe daha büyük ölçüde kutsallaştırıldı. Ta ki saygıdeğer Aziz Max, dipnot, Max Stirner, onu en blok, dipnot, hepten, kutsallaştırıncaya ve böylece büsbütün ortadan kaldırılıncaya kadar. Eski Hegelciler her şeyi onu bir Hegelci mantık kategorisine indirger indirgemez kavruyorlardı. Genç Hegelciler her şeyin dinsel anlayış ya da tanrı bilimsel olduğunu söyleyerek her şeyi eleştirdiler. Genç ve eski Hegelciler mevcut dünyada dinin kavramların ve evrenselin egemenliğine inanmakta anlaşıyorlardı. Tek fark bir taraf egemenliği bir gasp sayarak ona karşı mücadele ederken ötekilerin onu meşru sayıp ululamalarındaydı. Genç Hegelciler tıpkı eski Hegelcilerin onları insan toplumunun gerçek bağları olarak görmeleri gibi anlayışları, fikirleri, düşünceleri, kısacası özellik atfettikleri bilinç ürünlerini insanların gerçek zincirleri olarak gördüklerinden genç Hegelciler besbelli ki yalnızca bilincin bu yanılsamalarına karşı savaşmak durumundadırlar. Dipnot el yazmasında çizili pasaj ve egemen bilinçte bir değişme onların ulaşmaya çalıştıkları hedeftir. Kafalarındaki kurguya göre insanların ilişkileri, yapıp ettikleri, zincirleri ve sınırlılıkları kendi bilinçlerinin ürünü olduğundan genç egelciler kendi kendileriyle tutarlı bir biçimde insanların önüne şu ahlaki postul altı koyarlar. Kendi mevcut bilinçlerinin yerine eleştirel ya da bencil insan bilincini edinmek ve böylelikle sahip oldukları sınırlılıktan kurtulmak. Bilincin bu şekilde değiştirilmesini istemek, gerçekliğin farklı bir biçimde yorumlanmasına, yani onu farklı bir yorumlama yoluyla tanımaya varır. Sözde dünyayı alt üst eden, 5. Tumturaklı sözlerine karşın genç egelci ekolün ideologları en büyük tutuculardır. Onlar arasından en gençleri yalnızca tumturaklı laflara karşı savaştıklarını söyledikleri zaman kendi faaliyetlerini nitelendirecek doğru ifadeyi bulmuş oldular. Ancak kendilerini de bu tumturaklı lafların karşısına gene tumturaklı laflardan başka bir şey koymadıklarını ve bu dünyanın yalnızca tumturaklı laflarına karşı savaşmakla gerçekte var olan dünyaya karşı savaşmış olmadıklarını unutuyorlar. Bu felsefi eleştirinin tek sonucu Hristiyanlık konusunda bir takım ve tümüyle tek yanlı din tarihine ilişkin aydınlatmalar olabildi. Bütün öteki iddiaları bu önemsiz aydınlatmalarla tarihsel öneme sahip keşiflerde bulunmuş olma iddialarının yeni biçimlerle süslenip püslenmesinden başka bir şey değildir. Bu filozoflardan hiçbiri Alman felsefesiyle Alman gerçeği arasındaki bağın, kendi eleştirileriyle kendi maddi ortamları arasındaki bağın ne olduğunu kendi kendine sormayı düşünmedi. 2. Materyalist tarih anlayışının öncülleri. S3. Dipnot. El yazmasında çizili pasaj. Biz yalnız bir tek bilim tanıyoruz, o da tarih bilimidir. Tarih iki yönden incelenebilir. Tarihi, doğa tarihi ve insanların tarihi diye ikiye ayırabiliriz. Bununla birlikte bu iki yön birbirinden ayrılmazlar. İnsanlar var oldukça, insanlar tarihiyle doğanın tarihi karşılıklı olarak birbirlerini koşullandırırlar. Doğa tarihi yani doğa bilimiyle belirtilen şey burada bizi ilgilendirmez. Buna karşılık insanların tarihiyle ayrıntılı bir biçimde uğraşmamız gerekecek. Gerçekte hemen hemen her ideoloji ya bu tarihe değin yanlış bir anlayış indirgenir ya da bu anlayışı büsbütün bir yana bırakmak gibi bir tutuma varır. İdeolojinin kendisi de zaten bu tarihin görünümlerinden biridir ancak. Bizim hareket noktamızı oluşturan öncüller, keyfi temeller, dogmalar değillerdir. Bunlar onlara ilişkin soyutlamaların ancak imgelemde yapılabileceği gerçek öncüllerdir. Bunlar gerçek bireylerdir. Bu bireylerin eylemleri ve hem hazır bulundukları hem de kendi eylemleriyle yarattıkları maddi yaşam koşullarıdır. Bu öncüler demek ki, S4, ancak ampirik olarak oluşturulabilirler. Tüm insan tarihinin ilk öncülü doğal olarak canlı insan bireylerinin varlığıdır. Dipnot, el yazmasında çizili pasaj. Bu bireylerin ilk tarihsel eylemi, insanları hayvanlardan ayıran ilk eylem, insanların düşünmeleri değil, kendi geçim araçlarını üretmeye başlamalarıdır. Şu halde saptanması gereken ilk olgu, bu bireylerin fiziksel örgütlenişleri ve bu örgütlenmenin sonucu olarak ortaya çıkan doğanın geri kalan bölümüyle olan ilişkileridir. Burada doğaldır ki ne bizzat insanın fiziki yapısını ne de insanların tamamen hazır buldukları doğal koşulları, jeolojik, orografik, hidrografik, klimatik ve öteki koşulları derinliğini inceleyemeyiz. Dipnot, el yazmasında çizili pasaj. İnsanın yalnızca ilk kendiliğinden örgütlenişi, özellikle ırksal farklılıklar değil, insanın günümüze kadar gösterdiği ya da göstermediği gelişmenin tümü de bu koşullara bağlıdır. Her tarih yazımı bu doğal temellerden ve tarih boyunca insan eyleminin bu temellerde meydana getirdiği değişikliklerden hareket etmek zorundadır. İnsanlar hayvanlardan bilinçle, dinle ya da herhangi bir başka şeyle ayırt edilebilir. İnsanlar kendi geçim araçlarını üretmeye başlar başlamaz kendilerini hayvanlardan ayırt etmeye başlıyorlar. Bu onların kendi fiziksel örgütlenişlerinin sonucu olan bir ileri adımdır. İnsanlar kendi geçim araçlarını üretirken dolaylı olarak kendi maddi yaşamlarını üretirler. İnsanların kendi geçim araçlarını üretiş tarzları her şeyden önce doğada hazır bulduklarıyla yeniden üretmeleri gereken geçim araçlarının doğasına bağlıdır. S5. Bu üretim tarzı basitçe bireylerin fizik varlıklarının yeniden üretim olarak ele alınmamalıdır. Bu üretim tarzı daha çok bu bireylerin belirli bir faaliyet tarzını, onların yaşamlarını ortaya koyan belirli bir biçimi, belirli bir yaşam tarzını temsil eder. Bireylerin yaşamlarını ortaya koyuş biçimi, onların ne olduklarını çok kesin olarak yansıtır. Şu halde onların ne oldukları üretimleriyle ne ürettikleriyle olduğu kadar nasıl ürettikleriyle de örtüşür. Demek ki bireylerin ne oldukları üretimlerinin maddi koşullarına bağlıdır. Bu üretim ancak nüfusun çoğalmasıyla ortaya çıkar. Bu da o bireylerin kendi aralarındaki karşılıklı ilişkileri, verkeir, altı, peşinen varsayar. Bu ilişkilerin biçimi de yeni üretim tarafından belirlenir. 3. Üretim ve bireylerin ilişkileri, iş bölümü ve mülkiyet biçimleri, aşiretsel, antik, feodal. Y3. Farklı ulusların birbirleriyle olan ilişkileri, bu ulusların her birinin üretici güçleri, iş bölümünü ve iç ilişkilerini ne oranda geliştirdiklerine bağlıdır. bu genel olarak kabul gören bir saptamadır. Bununla birlikte yalnız bir ulusun öteki uluslarla ilişkileri değil, bu ulusun kendi iç yapısı da kendi üretiminin gelişim düzeyine ve iç ve dış ilişkilerine bağlıdır. Bir ulusun üretici güçlerinin ulaştıkları gelişme düzeyi en açık şekilde iş bölümünün ulaştığı gelişme düzeyinden anlaşılır. Daha önce elde edilmiş olan üretici güçlerin salt niceliksel bir artışı, örneğin yeni toprakların tarıma açılması olmadığı sürece her yeni üretici güç iş bölümünün daha da gelişmesine yol açar. Bir ulusun kendi içindeki iş bölümü, ilkin sanayi ve ticari emeğin bir yandan tarım emeğinden ayrılmasına, öte yandan ve bunun sonucu olarak kent ile kırın ayrılmasına ve çıkarlarının karşıtlığına yol açar. Daha da gelişmesi ise ticari emeğin sanayi emekten ayrılmasına neden olur. Aynı zamanda bu farklı dağlar içindeki iş bölümü olgusuyla belirli işlerde birlikte çalışan bireyler arasında farklı alt bölünmeler ortaya çıkar. Bu ayrı ayrı grupların birbirleri karşısındaki durumları tarımsal, sanayi ve ticari emeğin çalıştırılma tarzıyla ataerkillik, kölelik, zümreler ve sınıflar belirlenir. Aynı koşullar daha gelişkin bir karşılıklı ilişki verkehr durumunda farklı ulusların birbirleriyle olan ilişkilerinde de ortaya çıkar. İş bölümünün gelişmesinin çeşitli aşamaları bir o kadar farklı mülkiyet biçimlerini temsil eder. Bir başka deyişle, iş bölümünün her yeni aşaması çalışmanın konusu, aletleri ve ürünleri bakımından bireylerin kendi aralarındaki ilişkileri de belirler. Mülkiyetin ilk biçimi aşiret mülkiyetidir. 7. Bu mülkiyet biçimi, bir halkın av ve balıkçılıkla, hayvan yetiştirmeyle ya da en yüksek aşamada tarımla beslendiği, üretimin gelişmesinin ilk evresine tekabül eder. Son durum büyük miktarda işlenmemiş toprağı öngerektirir. Bu aşamada iş bölümü henüz pek az gelişmiştir ve aile içinde var olan doğal iş bölümünün daha da genişlemiş biçiminden ibarettir. Toplumsal yapıda bu nedenle ailenin genişlemesiyle sınırlı kalır. Ataerkil aşiretin reisleriyle bunların altında aşiret üyeleri ve en sonu köleler. Aile içindeki gizil kölelik nüfusun ve gereksinimlerin artmasıyla ve dış ilişkilerin savaşın genişlemesiyle olduğu kadar trampanın genişlemesiyle de ancak yavaş yavaş gelişir. Mülkiyetin ikinci biçimi, özellikle birçok aşiretin sözleşme yoluyla ya da fetih yoluyla bir tek kent halinde birleşmesinden ileri gelen ve köleliğin varlığını sürdürdüğü antik komünal mülkiyet ve devlet mülkiyetidir. Komünal mülkiyet yanında taşınır ve daha sonra taşınmaz özel mülkiyet, daha o sıralar gelişir ama komünal mülkiyete bağımlı olan dışı bir biçim olarak. Yurttaşlar sahip oldukları çalışan köleler üzerindeki iktidarlarını ancak kolektif olarak yürütürler. Bu da zaten onları komünal mülkiyet biçimine bağlar. Aktif yurttaşları köleler karşısında bu doğal ortaklık biçimini muhafaza etmek zorunda bırakan şey bu komünal özel mülkiyettir. Bunun içindir ki bu mülkiyet biçimi üzerine kurulmuş olan bütün toplumsal yapı onunla birlikte halk iktidarı bizzat taşınmaz özel mülkiyetin geliştiği oranda dağılır. İş bölümü şimdiden daha da gelişkin bir hale gelmiştir. Kent ile kır arasındaki karşıtlığı ve daha sonraları kentlerin çıkarlarını temsil eden devletlerle köylerin çıkarlarını temsil eden devletler arasındaki ve kentlerin kendi içlerinde deniz ticaretiyle sanayi arasındaki karşıtlığı daha o sıralarda görmeye başlarız. Yurttaşlarla köleler arasındaki sınıf ilişkileri eksiksiz gelişmiştir. Dipnot, el yazmasında çizili pasaj. Roma plevlerinde ilk önce küçük toprak sahipleri, sonra da köle sahibi yurttaşlarla köylüler arasındaki ara konumundan ötürü gelişmeyen bir proletaryanın ilk öğeleriyle karşılaşıyoruz.